Öğretmen Korjik'in dinlenme saatleri. Anton Petrovich Korjik'in odasındaki eski duvar saati boğuk bir hırıltı ile gecenin onu vurduğu zaman Korjik yavaşça masasından kalkar, gerinir, az önce düzeltmiş olduğu bir tomar öğrenci defterine küçümseme ve sevinçle gülümseyerek göz atar. Lambayı eline alarak odanın köşesine gider. Orada lambayı bir başka masanın üstüne koyar. Duvar kağıtlarıyla gizlenmiş duvardaki küçük bir dolabı açar. İçinden 250 gramlık bir vodka şişesi, kara ekmek dilimleriyle dolu bir tabak çıkarır. Bunları da masanın üzerine koyar. Dolabın kapaklarını dikkatle kapar. Masanın karşısında büyük bir koltuğa oturur. Yanını camlardaki mavimtırak buz parçaları arasından mehtaplı kış gecesinin içeri bakmakta olduğu pencereye verir. Masanın üzerinde vodkadan, mezelerden ve lambadan başka üç çerçeve vardır. Bunlardan biri siyah kumaştan yapılmıştır. İçinde geniş yüzlü, gardanı kat kat, yaşlı ve tombul bir kadın portresi var. Bu iyi yürekli, yumuşak bir anne yüzüdür. Öteki bronz çerçeveden ise badem gözlü, üst dudağı şişkin ve öfkeyle yukarı doğru kıvrık, dalgalı siyah saçlarla çevrili genç bir kız yüzü öğretmene bakmaktadır. Üçüncü çerçevede togalı bir Romalıyı gösteren gravür var. Gravürdeki kişinin ustura ile tıraş edilmiş yuvarlak bir başı, köşeli bir yüzü ve çukurları içine derince gömülmüş gözleri vardır. Gerçi bu yüz bir aktör yüzü gibi tıraşlı ise de bu meslekteki insanlarda olduğundan daha anlamlı çizgiler taşımaktadır. Öğretmen Korjik birkaç saniye hareketsiz durur. Aklından geçen düşünceleri zor yakalayan bir insan haliyle rastgele ama dik bakışlarla resimlere bakar. Sonra vodka kadehini doldurur, onu yavaş bir hareketle ağzına götürür ve içer. Bir an için gözlerini kısarak adeta boğazından akan yakıcı sıvının tadına varmak ister gibi başını oturmakta olduğu koltuğun arkalığına dayar. Bu kadehten sonra bir kadeh daha doldurur. Bunu bir üçüncüsü izler ve ancak bundan sonra tabaktan bir lokma ekmek alır. Gözlerini kısarak ve hep masadaki portrelere bakarak yavaş yavaş bu ekmeği çiğnemeye başlar. Bundan az önce hüzünlü ve cansız olan 40 yaşlarındaki bu bekar memur yüzü, bıyıklı, çatal sakallı, uçları anlamlı biçimde aşağıya doğru kıvrık dudaklı bu sarı yüz birdenbire kırmızı lekelerle canlanır. Genellikle çekingen, süzgün ve bulanık duran gözler büyür. Öğretmenin yüzüne canlılık ve düşünceli bir anlatım vererek onu soylulaştıran bir iç pırıltısıyla yanmaya başlar. Bir kolunun dirseğini masaya dayayan, öteki eliyle de bir kadeh vodka daha dolduran öğretmen, yarım sesle adeta fısıldayarak, "Artık başlıyorum anne," der. Öğretmen bunu söylerken yaptığı davranışın korkunç sonucunu sezen, ama bunun yapılmasını bir zorunluluk sayan, işi oluruna bırakmış bir gülüşle, biraz suçluluk, biraz da hüzün dolu bir gülüşle gülmeye başlar. Dördüncü kadehe kadar, öğretmen Korjik'in dinlenme usulü daima aynıdır. Her zaman böyledir. En küçük davranışlarına varıncaya kadar böyledir. Ama dördüncü kadehten sonra öğretmen elinden gelen her çağrıya başvurarak zamanını değişiklik içinde geçirmeye çalışır. Kimi zaman Seneca'ya seslenir. Çünkü küçük gözlü Romalı ünlü stoiklerdendir ve yarım sesle Lucilius'a mektuplar üslubunda övgülere başlar. Seneca der, her yolun bir sonu vardır demekle ne kadar doğru söylemişsin. Hele masallar gibi hayat da uzunluğuyla değil, özüyle değerlendirilir sözünde ne büyük bir isabet var. Sen sabrı öğretmesini bildin. Sen akıllı, ilerisini gören bir insandın. Ama ne de olsa ölümünden 18 yüzyıl sonra insanların herhangi bir öz olmadan yaşama sanatını öğrenebileceklerini ve hayata senin onlara sabrı öğretmekle aşılamak istediğinden de çok bir ilgisizlik gösterebileceklerini aklına getiremezdin. Çünkü her ne kadar sen Lucilius'a, ah Lucilius, iyilik ve kötülüğün yazgı tarafından bize gönderildiğini sananlar yanılıyorlar demiştin ama aynı zamanda ruhumuz yazgıdan güçlüdür sözlerini de eklemiştin. Şimdi ise insanlar iyiliğe de kötülüğe de ilgisizdirler. Ruhlarında herhangi bir güç de yoktur. Kendilerinden utanmadan ve herhangi bir mücadele yapmadan yazgının ilk darbelerine boyun eğerek ona köle olmayı kabul ediyorlar. Oh Seneca, işte ben de böyleyim ve böyleleri daha pek çoktur. Öğretmen zaman zaman durur, kadehine vodka doldurur, içer ve her kadehten sonra yüzü biraz daha kızarır. Jestleri gittikçe daha keskin ve düzensiz bir hal alır ama henüz serttir. Kadehlerini dikkatle ağzına kadar doldurur. Bunları ağzına götürürken eli henüz titremez. Bazen kadehi ağzına boşalttıkça artık sarhoş bir hırıltı halini almaya başlayan bir fısıltı ile "Anne, içiyorum," der. Ve suçlu suçlu gülümseyerek tombul kadın portresini başıyla selamlar. Sonra başını pencereden yana çevirir. Pencere bahçeye bakıyordu. Öğretmen orada ıhlamur ve ak ağaçlarının hareketsiz ve karanlık gövdelerini, vişne ve leylakların buz tutmuş dallarını, mavimtırak gümüşü bir kar tabakasını görürdü. Bütün bunlar hareketsiz ve sessizdi. Pencerenin dışında tipi şarkı söylediği zaman ağaçların gövdeleri ve fidanların dalları hafifçe cama vuran kar bulutlarının arkasında sık sık gizlenirler, gizlenirler, tekrar görünürler. Yalnız bir an için görünerek tekrar bulanık kara bulutları arasında kaybolurlardı. Bunlar sanki durmuyor, bahçede bir yandan öte yana dehşet içinde koşuşuyorlardı. Ve tipi o kadar hazin şarkı söylüyordu ki, ama bazen kendi şarkısını bile bozacak kadar öfkeli ve kahkahalı sesler çıkarır. Öğretmen bütün bunlara bakar, sonra başını çevirerek bir kadeh daha içer. Yine pencereye bakar ve yine içer. O, mehtaplı ve sessiz gecelerde ışıksız oturmasını sever. Lambayı söndürdüğü zaman bir an için bütün oda adeta ürperir ve bir anda karanlıkla dolar. Ama bunu izleyen ikinci bir anda pencereden içeri bir ay ışığı dalgası saldırır. Masaya, oradan döşemeye ve daha ilerideki geniş kanepeye kadar yayılır. Bu ışık dilimi üzerine rastlayan bahçede pencere önündeki ağaçlar dallarının işlemeli gölgeleri pek zor fark edilebilir. Öğretmen sanki bunların, bu ölümsüz gölgelerin neden burada bulunduklarını ve kendi işlemeleriyle neler söylediklerini anlamak ister gibi uzun uzun ve dik dik bunlara bakar. Rüzgar bahçedeki ağaçları salladığı zaman masada, döşemede, kanepedeki gölgeler de kımıldanır. Anton Petrovich derin derin içini çeker. Kuvvetle alnını uyuşturur ve mırıldanır. "Bağışla anne, daha içeceğim." Ve daha içerdi. Saat 11'i çoktan vurmuştur. İşte saat yine hırıldamaya, boğuk boğuk sesler çıkarmaya ve 12 ağır ve güçlü vuruş birbirini kovalamaya başlar. Neden sonra saatin bilinmeyen bir yerinde bir yay, geçen günün hazin bir yankısı gibi daha uzun süre inler. Öğretmen saatin vuruşlarını tempo tutarak, hayat geçmişi unutturup yıkarak ve yeniden yaratarak yorulmaz adımlarla yürüyor der ve elini şişeye uzatır. Ama artık eli ona boyun eğmez, kadehi birden dolduramaz. Çerçevelerden birine çarpar, odaya hazin bir ses yayılır. Öğretmen masaya eğilir, dirseklerini dayar ve portreye gülümser. Sanki suçunun bağışlanmasını ister gibi saf bir gülümseyişle gülümser ve açık bir sesle "Affediniz Jenya," der. "Galiba elim size değdi. Siz ne iyi bir kızsınız. Bu kadar uzun süre anılarımda yaşamanıza izin vermekle zaman sizi ne kadar kayırıyor. Aradan 12 yıl geçti. Oysa ben her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Siz ilk görüşte hoşuma gitmiştiniz. Siz de bunu anlamıştınız. Size gösterdiğim saygılar hoşunuza gitmişti. Evet, anlıyorum. Evet, akıllı bir kızdınız. Beni daima kendinizden uzakta tuttunuz. Ve içiyorum anne, bağışla. Ve siz gittiniz, kayboldunuz, kayıplara karıştınız. Ben o 2 ay içinde size hiçbir şey söyleyememiştim. Ama sizi çok düşünmüştüm. Siz kayboldunuz. Evet, Bir ben kaldım, bir de sizin fotoğrafınız kaldı. Bu da iyi. Benim karım olsaydınız belki de daha kötü olurdu. Sevgiliye beslenen saygı karıya beslenemiyor. İşte artık yoksunuz. Neredesiniz? Ama ben yaşıyorum ve sizi tıpkı ilk gördüğüm gün gibi hatırlıyorum. Siz herhalde beni unuttunuz ve ben yine içiyorum anne. Senin oğlun sarhoş oluyor, zarar yok, o bunu anlıyor. Kendini büsbütün kapıp koyvermiyor. Sen merak etme anne, o kendini şimdiki halinden aşağılara düşürmez. Yeter artık, Jenya, belki de siz hiç de bildiğim gibi bir insan değilsiniz. Herhalde bu böyle olacak. Siz bütün kadınlar gibi fena, pis, kötü, dilli, alçak ve adisiniz. Ama ben sizin bu huylarınızı görmeye fırsat bulamadım. Ve şu ana kadar 12 yıldır sizi kadınlar arasında en mükemmel bir insan olarak sayıyorum. Size saygı besliyor, anılarınızı koruyorum. Hayatın bir zamanlar buna verdiği en değerli biricik şey olarak onları koruyorum. Ben gözü doymaz bir adam değilim. Hiçbir şey de istemiyorum. İşte yine içiyorum. Ben korkunç içiyorum anne. Bu böyle işte. Biliyorum, alçakça içiyorum, domuz gibi içiyorum. Sonra uyuyorum, sonra uyuyorum, sonra... Anton Petrovich sözün burasında oturduğu koltuğun arkalığına iyice yaslandı. Kaşlarını çattı, gözleri korkunç bir hal aldı. Büyük alçaklık, piç kurularına ders vermeye gidiyorum. Evet onlar küçük ama budalalıkları büyük. Hepsi kalın kafalı. Hem bunları ne diye bu kadar erken öğretmeye kalkıyorlar? Onlar bir şeyler olmak için okumanın gerekli olduğunu anlayabilecek bir durumda değiller. Herhangi bir şey bilmenin yararlı olduğunu, hele Seneca'nın dediği gibi öğrenmenin yararlı, anlamanın bir zevk olduğunu nereden bilecekler? Canları cehenneme, ben onlardan nefret ediyorum. Onlar herhalde benim gibidir, yani onların çoğu, bu muhakkak, her şeyleri bunu gösteriyor. Bununla birlikte onlara acımak gerek. Evet, onlar yalnız hayatı bilmemekle kalmıyor, onu başkalarından öğrenmek de istemiyorlar. İlle kendi deneyimleri, ama insanın kendi deneyimi insana pahalıya mal oluyor. Zavallılar bu deneyimi ne ile ödeyecekler? Ben bu küçük yavrucaklara acıyorum. Ama ben artık yeterince sarhoşum. Anne, ben bunun çok iğrenç olduğunu biliyorum. Ama ben artık 46 yaşındayım. Yeryüzünde bana ihtiyacı olan kimse yok. Öyle değil mi anne? Ben kimseye gerekli değilim. Hiç kimseye. Ve galiba bana da artık hiç kimse gerekli değil. Çünkü ben... ben ne? Jenya. Ben. Ben sarhoşum biriyim. Daha neyim? Daha. Ben yakında hayat yolumu da tüketiyorum. Yeter. Değil mi? Bu ne? Öğretmen etrafına bakınır, birisi derin bir iç çekişiyle kendisinin sarhoşça sayıklamalarını kesmiş gibi gelir ona. Oda alacakaranlık ve sessizdir. Saatin sarkacı hafifçe ıslıklar çalarak saniyeleri sayıyor. Yalnız adam artık iyice sarhoştur. Bir eliyle kuvvetle alnını ovuşturur, öteki eliyle de koltuğun kenarına dayanarak kalkmaya çalışır. Ama kalkamaz. İyice içmişim anne, küp gibi. Başını hazin bir eda ile göğsüne bırakır. Seneca sen, hayat kuşkusuzca iyi ve çok büyük olsa bile kendi iğrenç zavallılığını anladığım için onu satın almayacağım demiştin. Sen onu satın almadın. Soyluca öldün. Oysa ben onu satın alıyorum. Hayatın bana gereğine, bana ve yüz binlerce benim gibilerin nesine gerek? Sen, hayat bize kötü bekçilik ediyor demiştin. Evet, lakin biz oldukça ustalıkla ölümden kaçınıyoruz. Bu konuşan kim? Yeniden fal taşı gibi açılmış ve kan çanağına dönmüş gözleriyle etrafına bakınır. Kimsecikler yok. Evet, demek kimsecikler yokmuş. Oysa ben sesler işittim. Ben bunun ne olduğunu biliyorum, anlıyorum. Gerçi ben sarhoş değilim. Ama ben neye içiyorum, neye? Anne neye? Ben böyle davranmakla kendimi yok ediyorum. Sarhoşça sayıklamalar, çığlığa benzeyen ağlamaklı notalarla kesilir. Öğretmen başını göğsüne eğerek ve kollarını oturmakta olduğu koltuğun yanlarına dayayarak kendisi için sessizce ağlamaya başlar. Çünkü o kendine yavaş yavaş mahvolmakta olan bu adama korkunç bir acıma duymaktadır. Dünyada samimi olarak acıdığı biricik insan kendisi olduğuna göre bu acıma daha güçlü ve ağır bir hal alıyor. Ne kadar sarhoş olursa olsun, ne kadar acı çekerse çeksin, onda yine canlı kalan ve gözyaşları arasında ona şu sözleri söyleten bazı duygular var. Gerçekten de bu ben miyim? Acaba ben mahvolur muydum? Eğer birisi çıksa idi de, hiç olmazsa bir defa, anne yalnız sen oğlunu okşamasını bilirdin. Yalnız sen benim değerli anneciğim, benim sevgilim. Annesini hatırladıkça sarhoş ve kızarmış gözlerinden yaşlar daha güçlü boşanır. Oda karanlık ve sessizdir. Çünkü ay artık yükselmiş, ışıkları pencereye vurmaz olmuştur. Öğretmenin gözleri masaya dikilmiştir. Şişede vodka bulanık bir leke gibi görünmektedir. Tıpkı perde inmiş iri bir göz gibi. Artık yatmalı. Ayağa kalkmaya çalışır, bir hayli uğraşır ama kalkamaz. Yüksek sesle, amma da içmişim ha diye söylenir. Başı güçsüz bir halde göğsüne düşüverir. Her insan bir evrendir. Her mezar taşının altında bütün bir dünya tarihi gömülüdür. Romantik Heine'nin paradokslu eserleri. Neden bütün ünlü Yahudiler idealist ve romantik oluyorlar? Evet, ne oluyor? Mezar ve içinde ben, evrensel bir tarih. Bu gülünç bir şey. Ben bir sarhoşum. Evrene gelince onun ne olduğunu şeytan bilir. Ama ben onun içinde yalnızım. Boğazına tıkanan hıçkırıklarla savaşarak söz söylerken yüzü harcadığı çabadan sık sık çarpılır. Yanakları gözyaşlarından ıslaktır. Bıyıklarının uçları aşağıya sarkmıştır. Kravatı bir yana kaymış, sinirli sinirli inip kalkmakta olan göğsü düğmeleri çözük gömleğinden dışarı fırlamıştır. Öyle anlar olur ki odada yalnız saatin tiktakları ve sarhoş adamın boğuk boğuk soluk alışları duyulur. Ama bu an çok sürmez. Çünkü öğretmen hep bir şeyler söylemek ister. O birbirini tutmaz sözlerini mırıldanıp durur. Annesinden af diler. Ona hayattan yakınır, kendisini haklı çıkarmaya çalışır. Sonra saygılı sözlerle Jenya'ya döner. Sesine acı, alaycı, biraz da saygılı bir ahenk vererek sabırlı Seneca ile hayat kavramı üzerine konuşmaya başlar. Ve birdenbire yabani, sarhoş bir gülüşle kahkahalar atmaya başlar. Sözleriyle evin içinde kimseyi uyandırmaz. Ev sahibi kadın çoktan ona alışmıştır. Bu kadından başkası da onu işitemez. Çoğu zaman yatağına kadar gitmek için kendinde güç bulamayarak sabaha kadar öylece koltukta sızar kalır. 1896